Ayrım 6. Dişi Kurdun Rüyaları, Cengiz Aytmatov. Sayfa 52. Bugün röportajımla ilgili haberleri öğrenmek için gazeteye döndüm. Değişen hiçbir şey yok. Yakında yayımlanacağına dair en ufak bir ümit ışığı yok. Önce büyük hayranlıkla kabul edilen gezi notlarımı şimdi hiç kimseyi niçin ilgilendirmediğini az çok mantıklı bir şekilde anlatan da yok. Oysa beni ne coşkuyla ne vaatlerle karşılamışlardı. Yazı işleri müdürü vebadan kaçar gibi kaçıyor benden. Telefonla konuşmak da imkansız. Sekreterinin dediğine göre bir anlık boş zamanı yokmuş. Toplantıda, konferansta ya da sekreterin üstünü basa basa söylediğine göre üstleriyle görüşmelerde bulunuyor her zaman. Şimdi yine çok iyi bildiğim caddeleri arşınlıyorum. Doğup büyüdüğüm şehirde bir yabancı gibi hissediyorum kendimi. Sanki ben burada doğmadım, burada büyümedim. Ruhum öylesine boş ve soğuk. Eski arkadaşlarımdan bazıları bana selam bile vermiyorlar. Onlar için ben sabık bir kudas, bir sapkın, papaz okulundan kovulmuş bir papaz eskisiyim. Yalnız kalbimi ısıtan tek şey, kafamdan çıkmayan, beni terk etmeyen tek bir düşünce var. O kadınla yazışmalarım. Yürürken ona ne yapacağımı, onu neyin ilgilendireceğini, düşüncelerimi onunla paylaşmak için gelecek mektubumda neler söyleyebileceğimi düşünüyorum hep. Bir gün varoluş sebebimi bir kadını düşünmek ve ona ateşli mektuplar yazmak şeklinde özetleyeceğime hiç inanmazdım. Onunla ilk karşılaştığım bu yerde yeniden buluşma fırsatını bekliyor, sabırsızlanıyor ve bunu düşünmekten başka bir şey yapamıyorum. Benden başkaları da şüphesiz böyle anları yaşamış, aşk onlara hayatlarının asıl amacı, tek sevinç kaynağı olarak görünmüştür. Ben onlardan farklı olarak ölünceye kadar hep seveceğim ve bu sevgide ben varlığımın en yüce anlarını bulmak, görmek istiyorum. Röportajımı yaz başlarında yazdım ama şimdi bulvardaki ağaçlar yapraklarını dökmeye başladılar bir de. Gazetede projemi önce çok iyi karşılamışlardı. Bir an önce gitmem için tahrik etmişlerdi beni. Ama röportajı yazdıktan sonra böyle birdenbire sönüverecekleri hiç aklıma gelmezdi. Onların yayın organları sadece iyi haberler vermelidir şeklindeki zırva prensibine ve bunun ne işe yarayacağına hiç aklım ermiyor. O zamanlar beni asıl düşündüren o meçhul diyarlara yapacağım yolculuktu. Benim gibi mütevazı bir taşralı için çok çekici olan bu yerlere nihayet gidebilecektim. Fikirlerim de orijinaldi. Basit bir gözlemci olarak gitmeyecektim oraya. Kaçakçıların arasına sızacak ve onlardan biri gibi görünecektim. Gerçi ben o genç satıcı ve müşterilerin çoğundan biraz daha yaşlıydım ama aradaki fark şüphe uyandıracak kadar değildi. Yazı işlerindeki arkadaşlarım da eski kot pantolonum ve yine eskimiş spor ayakkabılarımla tıpkı onlardan biriymiş gibi görüneceğimi söylemişlerdi. Yalnız sakalımı tıraş etmeliydim. Ben de bu tavsiyeye uydum ve hareketimden az önce tıraş oldum. Hafızama güvenerek notlarımı yazacak kağıt bile almadım yanıma. Giriştiğim bu işte başarılı olmak hayati bir önem taşıyordu. Bu çevreye bizzat girmeli, bu çocukların gerçek kimliklerini, onları bu yola iten kolay para kazanma dışındaki gerçek sebeplerin neler olduğunu öğrenmeliydim. Bu konudaki sosyal, ailevi ve özellikle psikolojik faktörlerin hepsini anlamalıydım. Bu faktörler varsa olayları içinden görüp yaşayarak incelemek gerekiyordu. Mayıs ayında bütün hazırlıklar bitti. Kenevir tam bu ayda çiçeklenmeye başlar ve kaçakçılar da bunları toplamak için Asya bozkırlarına akın ederler. Küçük şehrimizin lisesinde tarih öğretmeni olan bir arkadaşım, Viktor Nikiforovich Gorodetski, bana gerekli olan bilgileri temin etmişti. Nikiforovich ablamın eski arkadaşlarından biridir ve oldukça gençtir. Baş başa sohbetlerimizde bana Papaz Abdias diye hitap ederek takılırdı. Onun yeğeni olan Paşa bir uyuşturucu olayına karışmıştı. Bu facia ortaya çıktığı güne kadar ailesi, dayısı ve herhangi bir kimse hiç şüphelenmemiş ondan. Nikiforovich güzel bir gün izin alıp Riyazan'a gitmişti. Dedesi orada oturduğu için hep giderdi Riyazan'a. Hareketinden 5 gün sonra Nikiforovich'e bir telgraf geldi. Kazakistan'ın uzak bir istasyonundan Jaslı Bekov, yani Jaslı Beyoğlu adında biri tarafından gönderilmişti telgraf. Mahalli mahkemede sorgu yargıcı olan Jaslı Bekov'un Nikiforovic'e bildirdiğine göre ablasının oğlu Paşa bir trende uyuşturucu madde ile yakalanmıştı. Viktor yargıcın neden Paşa'nın babasına değil de kendisine başvurduğunu hemen anladı. Paşa babasından çok korkuyordu. Çok kaba ve sert bir adamdı babası. Telgrafı alır almaz Alma-Ata'ya giden ilk uçağa atladı, sonra da trenle bir gündüz ve bir gece yol alarak çağrıldığı yere ulaştı. Paşa bitkin, çaresiz ve umutsuzdu. Bu durumlarda uygulanan usule göre davası hemen görülecek ve en az 3 yıl gençlere ait çalışma kampında ve sıkı bir gözetim altında kalmaya mahkum edilecekti. Delikanlı tam suçüstü yakalanmıştı ve mahkumiyet kesin görünüyordu. Nikiforovic dili döndüğü kadar yasaların pek açık olduğunu, cezadan kurtulmasının imkansız olduğunu anlatmaya çalışmış ona. Ayrıca mahkeme huzurunda çok saygılı davranmasını, anne ve babasına olayı kendisinin anlatacağını, ara sıra kampa onu görmeye gideceğini de söylemiş. Bu görüşme Jaslı Bekov'un huzurunda yapılmış. Jaslı Bekov bu görüşmeden sonra birden kararını açıklamış. Bakın Viktor Nikiforovic demiş, sorumluluğu üzerinize alır, yeğeninizin bu işlere bir daha bulaşmayacağına dair söz verirseniz onun sizinle gitmesine izin veririm. Nedendir bilmiyorum ama sizin onu doğru yola sokacağınıza inanıyorum. Bununla beraber bir gün yine haşhaşla yakalanırsa bir sabıkalı olarak yargılanacaktır, karar sizin. Nikiforovic böyle bir teklife çok sevinmiş ve paşanın sorumluluğunu üzerine almıştı. Hele yargıç aşağıdaki konuşmayı yapınca ona nasıl teşekkür edeceğini bilememişti. Bize yardım ederseniz çok memnun olacağım Viktor Nikiforovic. Bir eğitimci olarak basında bir kampanya başlatırsanız herhalde etkili olur. Biz bu tür suçlarla ancak suç işlendikten sonra ya da işlenirken uğraşabiliyoruz. Ama bu çocukları suça iten onların kötü kişilerle, hatta gözü dönmüş canilerle böyle bir maceraya atılmalarının asıl sebebini anlayamıyoruz. Ama yine de onları yargılamak ve mahkum etmek zorundayız. Sizin ve diğer bazılarının telgrafım üzerine hemen harekete geçmeniz gerçekten bir şanstır. Ailelerin gelmesi işimizi çok kolaylaştırıyor. Ama bazıları, hatta büyük çoğunluk, kalkıp gelmek zahmetine katlanmıyorlar. Bu yüzden de 15 yaşında çocuklar çalışma kamplarında zor şartlar altında bulunuyor. O kamplarda ne oluyor, ne öğreniyorlar? Oradan çıktıkları zaman gönülleri kırık oluyor ve hayatları boyunca öyle kalıyorlar. Çok iyi anlarsınız ki hapsetmek çare değildir. Hapishaneler hiçbir yere götürmez. Bunları görmek insanın içini karartıyor. İnanır mısınız ki yalnız geçen sene bu gençlerden 100 kadarını bizim yargı sınırlarımız içinde kalan demir yolunun bir bölümünde tutuklayıp yargıladık. Yakalayamadıklarımız da kim bilir kaç tanedir, durmadan çoğalıyorlar. Arkhangelsk'ten Kamçatka Yarımadası'na kadar her taraftan geliyorlar. Öyle çoklar ki, ama herkesi mahkum edemeyiz ya, sistemleri pek mükemmel ve kılavuzları da var. Kılavuzların bazıları buralı, onları kenevirlerin bulunduğu yerlere kadar götürüyorlar. Tabii kılavuzları da yargılamak zorundayız. Bir de trenleri durdurmaları var. Marşandiz katarlarını bozkırın ortasında durduruyorlar. Yolcu trenlerine binseler hemen yakalanırlar çünkü. Tuhaf bir madde, bir karışım bulmuşlar, barut gibi bir şey. Bunu rayların üzerine döküyorlar. Lokomotifin ışığı bu tozun üzerine vurunca yangın varmış gibi alev alev parlıyor. Bunu gören kondüktör de bozkırda yangın çıktığını sanıyor. Gerçekten de bu bölgede sık sık yangın çıkar. Tabii hemen treni durduruyor ve inip bakıyor. Bu sırada yol boyunca gizlenmiş kaçakçılar uyuşturucu dolu çantalarıyla vagonlara tırmanıyorlar. Yük katarı çok uzundur, bazen 1 kilometre boyunda olur. Onun için her vagonu gözetlemek mümkün değildir. Vagonlara giren çocuklar rahatça oraya yerleşiyor ve merkez istasyonlarından birine kadar gidiyorlar. Orada inip tren bileti alıyorlar. Yolcular o kadar kalabalık ki aralarında kaybolup gidersiniz. Birkaç yıldan beri polis uyuşturucuyu meydana çıkarmak için eğitilmiş köpekleri kullanıyor. Sizin yeğeniniz de bu köpekler sayesinde yakalandı. Viktor Nikiforovich sorgu hakiminden daha birçok bilgiler almış, bunları bana aktarmıştı. Arkadaşımla bu konuda konuşmamızdan önce doğrusu ben kendimi iyice hazırlanmış sanıyordum. Uzun zamandan beri çağdaşlarımın kalplerine ve kafalarına ulaşabilmek için yeni yollar aramıştım. Kendimi toplumun hizmetine vermek istiyordum. Böyle demekle, bunu bir ilahi takdir gibi görmekle belki biraz kendini beğenmiş oluyordum. Ama bu isteğimde samimiydim. Sanırım bunda geçmişimin de etkisi vardı. Bazı yazılarımda genel deyimleri kullanarak da olsa konuya yaklaşma fırsatını bulmuş, gençler arasında alkolizmin yaygınlaşması meselesine eğilmiştim. Batıdaki acı gerçekleri ortaya koyarak uyuşturucunun zararları konusunda da bazı yazılar yazmıştım. Ama yazdıklarım hep ikinci elden aldığım bilgilere dayanıyordu. Meseleyi daha somut, daha inandırıcı bir şekilde ele almak, sonunda kendi düşüncelerimi herkesin bildiği ama birçoklarının da batılılaşmış bir inançla gizlemeye çalıştığı gençler ve özellikle yeni yetmeler arasındaki uyuşturucu belasını ciddi olarak ortaya çıkarmak istiyordum. Uyuşturucunun kişiliği allak bullak etmesinden sadistçe cinayetlere sürüklemesine kadar her şeyi anlatacaktım. Ama bunun için verilere ihtiyacım vardı ve bunu içinde yaşayarak öğrenecektim. İşte Viktor Nikiforovich o bela ile yüz yüze geldikten sonra bana endişelerini, genel bir umursamazlık ve çaresizlik karşısında üzüntülerini o günlerde anlatmıştı. Paşayı o çevreden çekip almak, onu uyuşturucu satan arkadaşlarından tamamen ayırmak için ailesi göç etmek zorunda kalmıştı. Kendi büyük dairelerini uzak bir şehirdeki daha küçük bir daire ile değiştirmişlerdi. Viktor buna da çok üzülmüştü. Bu büyük seyahati yapmaya onun bu hikayesini dinledikten sonra karar verdim. Moskova'ya öğleden sonra geldim. Oradan trenle yaban kenevirlerinin yetiştiği bölgelere gidecektim. Kendilerine kol gezer diyen gruplar Kazan garında toplanıyorlardı. Daha sonra da öğreneceğim gibi pek çok ve değişik şehirlerden geliyorlardı bunlar. Kuzeyden, Baltık ülkelerinden, büyük bir bölümü Arhangelsk veya Klaipeda'dan idiler. Herhalde oralarda haşhaşı dış ülkelere giden gemicilere satmak daha kolaydı. Kaçakçılarla temas kurabilmek için önce bu muazzam garda 87 numaralı hamalı bulacak, ona paşanın eski arkadaşlarından birinin adını verecektim. Adını bir yere yazmıştım bu adamın. Hamalın gişe personelinden görüştüğü kimseler vardı ve kenevir ya da haşhaş toplamaya gidenlere yardım ediyordu. Tabii karşılığında para da alıyordu. Bütün bu işlerin nasıl organize edildiğini hemen anlayamazdım. Herhalde operasyonun iplerini gizlice elinde tutan biri vardı. Kol gezerlere bileti ütü temin ediyor ve onlar da hepsi aynı trene ama tercihen ayrı vagonlara biniyorlardı. Daha geniş bilgi topladıktan sonra öğrendim ki bunların mutlaka uydukları ilk kural birbirlerini ihbar etmemek, adlarını vermemek, dolayısıyla da halk arasında mümkün olduğu kadar az konuşmaktı. Ben trenden Yaroslav garında inmiş ve az sonra kendimi çok iyi bildiğim meydanda bulmuştum. Başkentin üç büyük garı bu meydana açılır. Her seyahatimde bu meydandan geçerim. Moskova her zaman kalabalıktır ama buradaki kalabalık özellikle garların içinde ve metroda korkunçtur. Her taraftan sarılır, itilir, adeta ezilirsiniz. Kendinize bir yol açmak çok zordur. Her an gelen ve gidenlerin oluşturduğu sel sizi rastgele bir yöne iter. Buna rağmen Moskova'yı severim. Şehrin daha az kalabalık olan merkezinde dolaşmaktan, sahafları ziyaret etmekten, afişlere bakmaktan, vakit bulursam Tretyakov Galerisi'ne ya da Puşkin Müzesi'ne gitmekten hoşlanırım. İnsan seli beni gideceğim yere doğru iterken başkente daha önce gelişlerimde ne mutlu bir insan olduğumu ama bunu o zamanlar anlayamadığımı düşündüm. O zamanlar canımın istediği tarafa gider, keyfimce dolaşır, hiçbir endişem olmadan, kimse tarafından rahatsız edilmeden gezer dururdum. Bugün ise karınca yuvası gibi kaynayan bu muazzam kaz angarında o meşhur 87 numaralı hamalı bir an önce bulmam gerekiyordu. Bu hamallar, daha doğrusu şaryolarla eşya taşıyıcılar ne kadar da çoktu. Benimkinin numarası 87 olduğuna göre en az 100 kişiydiler. Bu kalabalıkta ütüyü bulmam imkansız gibi görünüyordu. Ama yarım saat kadar bütün şaryo duraklarını dolaştıktan sonra onu Taşkent treninin yanında buldum. Bir yolcunun eşyalarını vagona çıkarıyordu. Valizleri, karton kutuları taşırken kontrolörlere laf atmaktan, onlarla şakalaşmaktan geri kalmıyordu. Garlarda çok bilinen şu şakasını duydum: "Param varsa kazan trenine binerim, param yoksa yaya olarak Çeşme'ye giderim." Biraz uzağında durdum. Nihayet yolcular kompartımanlarına yerleştiler. Akraba ve dostlar pencere önlerine toplandı. Hamal soluyarak trenden indi ve o sırada elindeki bahşişi cebine aktardı. Kızıl saçlı, uzun boylu, kurnaz bakışlı biriydi. Yanına sokuldum. Alışkanlıkla az daha özür dileyerek ve siz diye hitap ederek büyük bir gaf yapacaktım. Bereket versin hemen uyandım. "Merhaba Ütü, nasılsın?" dedim. Olabildiği kadar tabii bir tonla. "Yuvarlanıyoruz," dedi. "Büyük bir bey olabilmek için bir arabanın olması yeter diyorlar Polonya'da." Beni eskiden beri tanıyormuş gibi neşeyle cevap vermişti. "Sen de bir bey sayılırsın," dedim şaryosunu kastederek. "Ne yani? Biz de biliriz mangırın nereden geldiğini. Ne istiyorsun? Taşınacak eşyan mı var? Derdin bu ise kolay." "Taşıma işimi kendim yaparım," dedim şakacı bir tonla. "Buraya iş için geldim ben."
"Anlat bakalım, nasıl bir işmiş?"
"Burada olmaz, daha sakin bir yere giderim." Perona çıktık. Bu sırada tren hareket etmiş, uzun pencereler dizisi halinde geçiyordu yanımızdan. Pencerelerin gerisine insanlar yığılmıştı. Aynı anda yandaki perona başka bir katar giriyordu. Birçoğu da bekliyor ve bunların etrafını telaşlı bir kalabalık doldurmuş bulunuyordu. Başımızın üzerindeki hoparlörlerden de her dakika gelen ve giden trenler anons edilmekteydi. Ütü şaryosunu tenha bir yere çekti ve çevreye ihtiyatlı bir göz attı. O zaman ona paşanın asıl adı Igor olan ama kaçakçılar tarafından Mors lakabıyla anılan arkadaşının selamını söyledi.
"Ya Mors nasıl?" dedi Ütü.
"Apı yuttu," dedim. "Ülseri var ve midesi yok sayılır artık."
"Söylemiştim ona böyle olacağını," dedi hamal. Eliyle kafasına vurmuş, üzüldüğünü belirten bir tonla konuşmuştu.
Ama tahmininde yanılmadığı için övünen ince bir belirti de vardı sesinde. Devam etti.
"Ona söylemiştim, aptallık etme. Sonu fena olur demiştim. Her zaman bir ekstra alırdı. Tabii ipin ucunu kaçırıyordu."
Morsa acımış gibi bir tavır takındım. Doğrusunu söylemek gerekirse ekstranın ne olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Vodka mıydı ya da ona benzer başka bir zehir mi bilmiyordum. Tanrı'ya şükür bunun ne olduğunu ona sormak gafletinde bulunmadım. Daha sonra öğrendiğime göre ekstra kenevir poleninden çıkarılan bir maddeymiş. Uyuşturucu bağımlıları ona macun ya da kil diyorlarmış. Bundan Viktor Nikiforovich de söz etmişti. Bu kilden elde edilen ekstra haşhaş pazarında en çok aranan maddeymiş. Çünkü etkisi afyonun etkisine benziyormuş. Kimya laboratuvarlarında ekstra toz haline getiriliyor, sonra eroin gibi vücuda şırınga ediliyormuş. Bu maddeyi son şekliyle elde edemeyen Mors gibi küçük satıcılar onu, yani ekstrayı somurarak, çiğneyerek, vodka ile yutarak ya da ekmek diliminin üzerine sürerek alırlarmış. Buna da gözde şimşekler çaktıran diyorlarmış. En ucuzu ve en basiti doğrudan doğruya ya da biraz tütüne karıştırılarak kenevir içmekti. Çok içilince durmanın etkisi daha da uçucu olsa da gözde şimşek çaktıran kadar etkili olurmuş. Bütün bu ayrıntıları ve daha birçoklarını Salkın Göl'e yaptığım seyahatte öğrendim. Dipnot: Salkın Göl, Moğolistan'ın doğusunda akan bir nehirdir. 1939'da son Rus-Japon çarpışması burada olmuştur. Kol gezerlerin dilinde bu kelime kenevirin yetiştiği yer anlamına gelir. Bunu bilmediğim için az daha yine açık verecektim. Pekala ahbap, sen de mi salkın göle gideceksin dedi Ütü pek önem vermiyor gibi görünerek. İlk anda ne cevap vereceğimi bilemedim. Sonra tahmin yürüterek verdim cevabını. Bir bakıma evet oraya gideceğim.
İyi dinle öyleyse. Bilet meselesini dert etme, ben hallederim. Sonrası dönüşünde otu getirdiğin zaman halledilir. Zaten o zaman ben karışmam. O iş Dog'un.
Tabii ben dönüşümde güvenmem gereken kişi olan Dog'u da tanımıyordum. Zaten onunla hiç görüşmeyecektim. Hamal bana hareketin ancak bir gün sonra olacağını bildirdi. Çünkü kol gezerlerin hepsi henüz toplanmamıştı. İçlerinden ikisi Murmansk'taki gece treniyle nereli olduğunu bilmediğim üçüncüsü de sabahleyin gelecekmiş. Bu gecikme beni hiç rahatsız etmedi. Moskova'da bir gün geçirmek hiçbir zaman fena olmazdı. 6. ayrımın sonu. Sayfa 60.